Mısra-i Berceste.
Cemal Süreya, neden şiir yazıyorsunuz?
Aslında ben şu kadar yaşa geldim, henüz asıl yeteneğimin neye olduğunu tam kestirebilmiş değilim. Kendimi şiirin içinde buldum. Belki de çevremde yalnız şiir vardı ya da şiire yakın şeyler vardı çevremde. Liseyi bitirdikten sonra bende bir şiir bilinci başladı. Şairsem eğer ondan sonra oldum diyebilirim. Şiir dilin hatta kültürün köpüğüdür diyebilirim. Evet, 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugün huzurum yoktur. Aslında insan kendi sesini tanıyamaz. Yani kendi şiirini değerlendiremez. Yine de düşünürsek şöyle bir şey var galiba benim şiirimde. Bir yerde gülen, bir yerde ağlayan, yani trajik unsurla humor unsurunu yan yana, bazen iç içe götürmek isteyen bir şiirdir.
Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Süreya'nın TRT arşivinden aldığımız röportajından bir kesitle başladık Mısra-i Berceste'ye. Değerli konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Modern Türk şiirinin kurulması ve oluşumunda önemli bir rolü olan 50'li yıllarda başlayan ikinci yeni hareketinden söz etmeye bu hafta da devam edeceğiz Sayın Hocam.
Evet.
Orhan Veli'nin şiiriyle ikinci yeni etkilemiş midir? Bu soruyla başlayalım.
Orhan Veli doğrudan da dolaylı olarak da ikinci yeni etkilemiştir. Orhan Veli'yi ikinci yeni aşamasında küçümsemek hiç de hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz. Fakat ikinci yeninin neredeyse bütün şairleri Garip Akım'ına, Orhan Veli'ye bazen sertleşen düzeylerde eleştiri yöneltmişlerdir. Şimdi mesela Cemal Süreya'nın sözleriyle başladı programımız. Cemal Süreya, Orhan Veli'ye ilişkin son derece olumlu, ondan şiiri öğrendim anlamına gelebilecek ifadelerle bahsediyor. Orhan Veli'nin bu çerçevede ikinci yeniye katkısı dediğimizde, hem Cemal Süreya'nın söyleşilerinde, hem Turgut Uyar'ın söyleşilerinde, hatta çok az olmakla birlikte Edip Cansever'in söyleşi ve yazılarında da garipten bahsederek onlardan şiiri öğrendik anlamında ifadeler var. Fakat ikinci yeni şairlerinin genel anlamda Orhan Veli ve garip şiirine eleştirel yaklaştıkları açıktır. Cemal Süreya bu kadar net bir biçimde çok şey öğrendim dediği Orhan Veli ve garip şiiri hakkında bu sözleriyle çelişki arz edebilecek ölçüde sert eleştirileri de var. Fakat şiir olarak da özellikle Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever, neredeyse Cemal Süreya özellikle doğrudan Orhan Veli şiirinden etkilenmiştir. Hatta Cemal Süreya bu etkiyi bütün şiiri boyunca taşımıştır. Cemal Süreya'nın şiirini hatırlayalım. Yer yer mizah veya ironi diyebileceğimiz yaklaşımlar barındırır. Bu unsuru bütünüyle garipten almıştır diyebiliriz. Hatta kısa şiir bahsinde de garip etkisi söz konusudur. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. 1980'li yıllarda Cemal Süreya'nın yayınladığı çok güzel, hatta harika bir şiiri var. Kısa Türkiye Tarihi diye. Cemal Süreya şiirini okuyan aşağı yukarı herkesin ezberindedir bu şiir. Şelaleye düşmüştür zeytinin dali, celaliyim celalisin celali. Bu şiir tam Orhan Veli şiiridir, tam garip şiiridir ve Cemal Süreya bu şiiri şiir sürecinin, serüveninin sonlarında yazıyor. Edip Cansever biraz hikaye üzerinden gitmiştir. Edip Cansever de tam tersine, Cemal Süreya'nın tam tersine uzun şiir yazmıştır diyebiliriz. Uzun şiir, şiirinin belirleyici özelliklerinden birisidir. Uzun şiirde de hikaye veya tahkiye tekniği diyebileceğimiz bir öge vardır. O da garibin sanatlara karşı çıkan, böyle düz, doğrudan, gerçekçiliğe yaslı yaklaşımını esas alıp üretmiştir ve çoğaltmıştır. Turgut Uyar, Orhan Veli etkisi bağlamında tırnak içinde en şanslı şairdir. Çünkü o etkiyi ilk kitabında ve ikinci yeni akımının şiirinin başladığı başlangıç aşamalarında aşmıştır diyebiliriz. Sezai Karakoç ve Edip Cansever, Orhan Veli ile ilişkisi en net şairlerdir. Kafaları garip şiiri konusunda da en berrak şairlerdir. Kafaları en berrak şairlerdir diyorum. Karakoç, Orhan Veli ve Garibi hangi açılardan eleştirdiyse aşağı yukarı şiir hayatı boyunca bu eleştirinin arkasında durmuştur. Ece Ayhan'ın da Orhan Veli ve Garibe yaklaşımı aşağı yukarı şiir hayatının başlarında yaptığı durum tespitinden ibarettir. Yani önemini kabul eden, bunun altını çizen Ece Ayhan'da bir yaklaşım vardır. Fakat ikinci yeni içerisinde Orhan Veli'ye özellikle hiçbir zaman, neredeyse hiçbir zaman olumlu bakmayan tek şair Edip Cansever'dir diyebiliriz. Orada da biraz şahsi bir durum var. Edip Cansever ilk kitabı İkindi Üstü'yü yayınladığında 1947 yılında yayınlıyor. Orhan Veli bu kitap hakkında bir yazı yazmıştır. Bu yazı üzerine de olumsuz bir değerlendirmede bulunmuştur Orhan Veli. Şiiri şiir olarak yazmak lazım. Düz yazı değildir şiir, hikaye değildir anlamında bir yazıdır bu. Galiba bu eleştiriden sonra Edip Cansever kitabı piyasadan çekmiştir, toplamıştır. Fakat geçtiğimiz yıllarda bu kitap ve Edip Cansever'in ilk şiirleri yayımlandı. Orhan Veli'nin bu yazısı da Orhan Veli'nin bütün yazılarını, denemelerini bir araya getiren kitaplarında mevcut. Bunu hiçbir zaman Edip Cansever aşamamıştır diyebiliriz veya aşamamış gibidir. Ne zaman Orhan Veli'den söz açılsa muhakkak iğneleyen, küçümseyen, elinden geldiğince değersizleştirmeye çalışan bir cümle, bir tepki araya sıkışır Edip Cansever'de.
Efendim 1950'li yıllarda ikinci yeninin doğuş yıllarında garip akımıyla ikinci yeni tartışması hakim miydi edebiyat ortamında?
Yani ilk başlarda yeni şiir kendini ortaya koyabilmek için tabii ki garipten farkını da belirginleştirmeye çalışıyor. İlk doğuş yıllarında bir hesaplaşma söz konusudur diyebiliriz. Yani yeni şiir, yeni şiirden kasıt ikinci yeni bir Orhan Veli kararı vermiştir. Yani yola biz Orhan Veli devamı olarak onun gibi yaparak mı devam edeceğiz? Veya ondan bütünüyle farklılaşarak kendi yolumuzu mu arayacağız? Mesela Cemal Süreya 50'lerin sonlarında akıma katılan Ülkü Tamer için Orhan Veli ile Garip'le hesaplaşma günlerine yetişemedi gibi bir ifade kullanıyor. Bu ifadeden de anlıyoruz ki yeni şiirin tırnak içinde bir Orhan Veli kompleksi var. Mesela ikinci yeni şairlerinin tamamı özellikle 50'li yıllarda Orhan Veli'yi yerden yere vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmamışlardır. Fakat ikinci yeni doğuşunu bence neredeyse bütünüyle teknik olarak Orhan Veli'ye, garip akımına borçludur diyebiliriz. Orhan Veli'nin 40'lı yıllarda yaptığı iş gerçekten son derece önemli bir iştir. İkinci yeniyi hazırlamıştır Orhan Veli ve garip şiiri. İkinci yeninin doğuşuna ilişkin hiç kuşkusuz sosyolojik, siyasal, şiirin kendisinden doğan birçok neden sıralanabilir. Fakat Orhan Veli'nin işlev itibariyle, fonksiyon itibariyle ikinci yeniyi hazırladığı çok açıktır.
Efendim bir şiir aramız var.
Tabii ki.
Kısacık soluklanalım, ardından söyleşimize devam edelim.
Münacat, Turgut Uyar. Birden hatırladık seninle buluşamadığımız günleri. Gel, ey büyük bakış, yüce suskunluk, gel artık beri. Kentleri ve kasabaları ve köyleri çevirdik senin adına. Kapıları tutmaktan artık herkesin nasır oldu elleri. Olsun, daha da tutarız. Sen varsan düşüncemizde, ama gel. Tutarız karaları ve denizleri ve yaşayan yürekleri. Kendin karşı koyduğun, yaptığın saraylara, zindanlara, tellere. Yine kendin kullan artık kendi yaptığın tüfekleri. Bozgun bir Şubat sensin. Ekmek ve kan senden. Ekim sensin. Nerende taşır büyütürsün, nerende sonsuz gelecekleri. Hatırla, kendini hatırlat. O büyük haklılığa denize giden, hatırla. Karada ve denizde onardığın her yeri. Hatırla, karada büyük taşları üst üste kodun. Hatırla, yürüttün can alıcı denizlerde cesur gemileri. Senin hüznün bir yazgıdır, bir eski zamandır. Büyüksün artık, büyük dirimine beni inandır. Bir değişmezlik sanırsın, çoktan beri her şey oysa. Bir vakitler güneyde öyle kötü kullanılmış ki. Gecikmiş bilgeliğin yaşamış bir eski ağacı hatırlatır. Ki sen emzirirsin duyguyu, sen beslersin kalemleri. Sen yarattın, sendeyiz. Suyumuz, toprağımız, kanımız senden. Ey yüce bekleyiş, sanki bu kalın eller kimin elleri? Artık bize soluk ver, bizi besle, kendini hatırla. Ey biraz yavaş, biraz kutsal, beklerken az sevinçli. Seni bağışlamam, çünkü ben büyük bir dirim taşırım. Çünkü ben ey derim ve severim ey demeyi bilenleri. Biz bir aşk nedir biliriz seninle, biz biliriz. Ey kim varsa orada, o tek olanın adına çekin kürekleri.
Değerli konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe ile birlikte ikinci yeni hareketiyle garip akımının farklarını konuşuyoruz.
Evet.
Farklar nelerdir değerli hocam?
Böyle farklar nelerdir deyince kitabi, motamot veya matematiksel ifadelerle konuşamam. Ama genel anlamda gerçekçilik, realizm kavramı temelinde belirginleşen bir fark var. Sezai Karakoç ikinci yeni neorealizm, Orhan Veli ve Garibi de realizm kavramıyla açıklıyor, konumlandırıyor daha doğrusu. Garip ve Orhan Veli bildirisini veya Garip Ortak kitabının ön sözünü hatırlayalım. Şiir şöyle olmalıdır anlamında çok net ifadeler var Garip ön sözünde. Mesela biz o ön sözü esas aldığımızda söz sanatlarına, edebi sanatlara karşı çıkıyor. Niçin? Eşyayı, tabiatı, anlattığı konuyu değiştiriyor diyor Orhan Veli. Yani siz edebi sanatlarla ifade ettiğiniz, dile getirdiğiniz olguyu değiştiriyorsunuz. Biz ise olduğu gibi vermek istiyoruz. Hiçbir değişikliğe uğratmaksızın olduğu gibi vermek istiyoruz. Bu realizm demek. Fakat realizm özellikle şiir söz konusu olduğunda algıyı, hayatı, insanı, hatta yaşantıyı sınırlamak demek. Kısa bir süre sonra tabii ki yetersizleşiyor bu. Yani şimdi Sezai Karakoç gerçekçilik eleştirisi yöneltiyor Orhan Veli ve Garip akımına. Buna karşılık ikinci yeniyi konumlandırırken de anti gerçekçi demiyor. Gerçekçiliği yeniden ele alıyor. Yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyor diyor. Şöyle bir örnek verir Sezai Karakoç. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Bu Cemal Süreyya'nın bir mısrası. Karakoç der ki yeni şair Laleli'den yola çıkar ama muhakkak dünyaya doğru gider. Yani şimdi büyük bir şehir, bir semtinden bir semtine giden bir tramvay düşünelim. Siz Laleli'den tramvaya bindim, Sirkeci'de ineceğim dersiniz. Ama hayır, yeni şiir Laleli'den tramvaya biniyor ve dünyaya doğru gidiyor. Şimdi dünyaya doğru giden bir tramvay, Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Yani bu öncesinde olmayan çok değişik bir ifade, bir genişlik. Mesela Garip akımını esas aldığımızda Laleli'den tramvaya bindim, işte Sirkeci'de indim. Böyle bir mısrayla veya ifadeyle karşılaşırız. Ama yeni şiir dünyaya doğru gidiyorum diyor. Garip akımının realizmi dar, üstelik katı, o ilkeler dışında bir yaklaşıma izin vermeyecek ölçüde katı. Bu da hayatı ve insanı olması gerektiği gibi kuşatamamak anlamına geliyor. Hatta bu Cemal Süreya mısrasıyla birlikte Sezai Karakoç'tan şöyle bir formül de üretebiliriz. İkinciyenin garipten farkını netleştirmek için. Garipte diyor Karakoç, şiir fevkaladenin değil aleladenin, yani sıradan olanın anlatımıydı. Bizde ise günlük hayat içerisindeki o fevkaladeliği yakalama ve o fevkaladeliğe uygun bir dil ifade biçimi geliştirme esastır diyor. Aleladelik bahsinde garip işi sıradan insanın ifadesine ve dünyasına kadar indirgemişti. Mesela Orhan Veli diyordu ki şiir yüksek sınıfın, gelişmiş, seçkin zevklere sahip kişilerin veya zümrelerin sanatı. Biz bunu sıradan insanın sanatına dönüştürmek istiyoruz. Sıradan insanın sanatına nasıl dönüştüreceğiz? Sıradan insanı ve dünyasını anlatarak. Hatta en güzel şiir diyor Orhan Veli, herkesin anladığı şiirdir. Ahmet Haşim mesela, biz bir program dizisinde ilk ele aldığımız poetika bahsinde ne diyordu? Herkesin anladığı şiir seviyesiz, alt seviye bir iştir diyordu mesela. Bu anlamda ikinci yeni her açıdan garip ve Orhan Veli'yi aşan, gerçekten aşan ve dolayısıyla devre dışına çıkaran ama onun katkısını da göz ardı etmeyen bir yaklaşıma sahiptir diyebiliriz.
Evet, farkların sıralarken unsurların başında gerçeklikten söz ettik,
evet,
değerli hocam.
Gerçeklik bir de algısı.
Gerçeklik algısı birbirinden tamamıyla farklı. Bu unsurlara insan algısını da ekleyebilir miyiz acaba? İnsan algısı
tabii
açısından bu iki akımın farkları var mıdır?
Büyük bir değişim ve dönüşüm garip ve ikinci yeni karşılaştırması yaptığımızda. Ne kadar büyük bir değişim ve dönüşüm? Mesela garip ve insan algısı dediğimizde hiçbir şeyden çekmedi Süleyman Efendi, Nasır'ından çektiği kadar. Veya işte sokak kedisi, ev kedisi karşılaştırması. Çok sıradan, somut ihtiyaçlar çerçevesinde ve bu dünyayla sınırlı bir insan vardır garipte. İkinci yeni de ise adeta bir dünya vatandaşı vardır. Adeta bir dünya vatandaşı vardır demek, yani bütün dünyada mesela insan temelinde insan hangi sorunlarla karşı karşıyaysa ikinci yeni şiirindeki insan da o sorunlarla karşı karşıyadır. Dünyası, bakış açısı, algısı, yorumu kesinlikle çok daha geniş ve büyüktür. Aynı şekilde ikinci yeni de insan daha büyük, ulvi demeyelim de daha önemli sorunlarla cedelleşen bir insandır. Mesela varoluş, hakikat, yani varoluş, hakikat derken yani ben niçin varım, yaşıyorum, benim insan olarak hedefim, idealim nedir, yaşamamın amacı nedir gibi sorular da dahil olmak üzere, kesinlikle buna toplumsal sorunlar da dahil olmak üzere daha büyük meselelerin, davaların insanıdır ikinci yenideki insan. Orhan Veli'deki insan ise o gerçekçilik algısına koşut ve Nasır acısından bahsetmekle kendini sınırlayabilen bir insandır. Mesela bu fark bahsinde serbest vezin algısından da bahsetmek lazım. Mesela Orhan Veli serbest vezinle şiir yazdı. İkinci yeni de serbest vezinle şiir yazdı. O zaman şiir teknikleri aynıdır gibi bir yaklaşım var. Ben örneğin bu yaklaşıma katılmıyorum. Karakoç serbest vezinin gerçek anlamda ikinci yeniyle başladığı kanaatinde. Bu düşünceyi kesinlikle doğru buluyorum. İkinci yeni bahsinde de Karakoç'tan yeri geldiği vakit ben akımın öncüsü ve teorisyeni diyorum Karakoç için. Mesela burada küçük bir ayrıntı hatırladım, onu söyleyebilirim. Turgut Uyar örneğin Nazım Hikmet gibi bir örneği de anarak serbest vezin bağlamında serbest vezinin Türk şiirine Orhan Veli ile garip akımıyla geldiğini söyler. Karakoç ise ikinci yeniyle geldiğini söyler. Hiç kuşkusuz Karakoç da Abdülhakamit'i, Ahmet Haşim'i, Nazım Hikmet'i, hatta Ercüment Behzat Lav'ı biliyor. Onların serbest vezinle şiir yazdıklarını veya bu tekniğe katkı yaptıklarını biliyor. Ama şiirin iç akışını hesaba kattığımızda serbest vezinin gerçek anlamda ikinci yeniyle başladığı kanaatindedir. Ve bence kesinlikle durum böyle. Çünkü mesela Nazım Hikmet kafiye gözeterek mısraları bölüyor, kelimeleri alt alta atıyor. Orhan Veli şiirinin birçok yerinde kafiyeden, bu da bir hece şiiri unsuru, kaçınamıyor. Ama ikinci yeni de o serbest vezin olarak doğuyor şiir. Daha önceden o vezin ve kafiye disiplinine bağlı kalmaksızın serbest vezin olarak doğuyor. Bu ikinci yeninin kopuş anlamında yeniden başlayan bir iş oluşuna da denk düşüyor. İkinci yeni şairleri ilk defa örneğin yeni alfabeyle okuma yazmayı öğrenen kuşaktır. Kafaları o yeni alfabe doğrultusundaki yenilik ve yeni şeylerle biçimlenmiş, işe başlamış ilk kuşaktır Türk şiirindeki. Orhan Veli bir önceki Garip Akım'ı da dahil olmak üzere ikinci yeniye kadar bütün dönemler veya kuşaklar eski alfabeyle okuma yazmaya öğrenmiş. Dolayısıyla onun disipline ettiği bir kafa yapısına sahiptirler. Şöyle ilginç bir husustan da çok kısaca bahsedebilirim. Bir ara Orhan Veli'nin Kapalı Çarşı şiiriyle Sezai Karakoç'un Kapalı Çarşı şiirini karşılaştıran bir çalışma yapmıştım. Orhan Veli mesela yüzeyde daha çağdaş diyelim veya yenilikçi ama içeride şiirin omurgasında, ana yapısında bütünüyle eskiye bağlı. Karakoç ise yani yepyeni bir akış, daha öncesinde olmayan bir bilinç akışı adeta söz konusu. Somut bir şekilde Garip ikinci yeni şiirleri alıp akışı karşılaştırdığımızda bile şiir ikinci yeni de serbest vezin olarak doğmuştur. Yani bir ilkeler çerçevesinde bir şey yapıyorsunuz, sonra bunu şuradan şuradan şuradan değiştiriyorsunuz olayı değil ikinci yeni de. Kendisi olarak serbest vezin. Ama Nazım Hikmet de serbest vezin, işte kafiyeyi gözetiyor. Zaten kafiyeye, hece şiirine karşı çıkarken Orhan Veli ve Garip Kuşağı işin içine Nazım Hikmet'i de dahil etmiştir. Çünkü ona da hece ve kafiye gözüyle bakmışlardır.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'nin bu haftalık da sonuna geldik. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Sebih Hatan sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofonda da ben İpek Önder. Efendim gelecek hafta aynı gün ve saatte siz değerli radyo dostlarıyla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Sonrası kalır. Edip Cansever. On kalır benden geriye. Dokuzdan önceki on. Dokuz değil, on kalır. On çiçek, on güneş, on haziran. On Eylül, on haziran. On adam kalır benden. Onu da bal gibi parlayan, kekik gibi bunalan on adam kalır. Ne kalır, ne kalır? Tuz gibi susuyan, nane gibi yayılan, dokuzu unutulmuş, on yüz mü kalır? Onu da unutulmuş bir şiir belki kalır. On çizik, on çentik, on dudak izi. Bir çay bardağında on dudak izi. Aşklardan, sevgilerden, suya yeni indirilmiş bir kayık gibi akıp geçmişsem, gidip gelmişsem bir de bu kalır. Ne kalır benden geriye? Benden sonrası kalır. Asıl bu kalır. On yerde adam geçse, geçmese, dağlardan, tepelerden inen bir düzlüktüm, anlaşılır. Akşam olur, bir günden dibe çökerim. Su içer, dibe çökerim. İyimser bir duvarcıyım. Her gün bir tuğla düşürürüm elimden. Bu yüzden gecikirim. Size bu sıkıntı kalır. Ne kalır? Kahvelerde kalın kalın kayısı vakti. Dişleri kesmeyenin en az kayısı vakti. Dişleri hiç kesmeyenden gün geçer kendi kalır. Kahvelerde kayısı. Gezginim. Açık denizlerden yanayım. Biraz da Akdenizliyim. Bu işte böyle kalır. Akdenizli herkes konuşur duyarlığını. Başka ne kalır? Biz ki bir konuşuruz, geriye on şey kalır. Benim göğüm, gövdemin böyle yuvarlak vakti. Kolları açılmış kalır. Ben buyum dersin arkadaş. Sevgilim, ben buyum. Yüreğim vurgun, dişlerim altın. Ceketim sol omzumda. Vakit, vakit incelen vakit. Mısra-i Berceste.